Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Fani olan bir ömür, beka ve baki olmak, ancak ve ancak kainatın halıkı olan Celle Celaluhu onun için. İnsan ömrüyle, bedeniyle, bütün hayatıyla fanidir. Fani olan insanın hayatını bugün var olup yarın toprak olacak geçen bir alem gibi görmesi gerekmez mi ki? Mevlam dünyadan ibret alan, dünyada yaşarken Rabbinin hem nimetinin ve hem azabının farkında olan ve bütün bir hayatı imtihan bilip, imtihan belleyip her adımının hesabını iyi yapanlardan eylesin. Doğrusu eskiler, o güzel alemde yaşayanlar birbirlerini izlerlerken iki temel ölçü esas alırlardı: Kur'an ve sünnet. Onlar Kur'an ve sünnete bağlıydılar. Bütün hayatlarını Kur'an ve sünnete göre ölçülendirirlerdi. Sözün kıymeti yoktu, amel söze eşlik etmiyorsa şayet. Güzel konuşan bir hoca efendinin hayatında İslami çizgiler yoksa şayet, güzel konuşmasının ne kıymeti vardı? Söylediğini hayatına tatbik etmiyorsa, dinleyen cemaat dinlediği yaşamıyorsa, hayata tatbik etmiyorsa, dinledikleri şeylerin ne kıymeti vardı, ne kadar etki ederdi, ne kadar etkilenirdi? Doğrusu tasavvufta da böyleydi. Mezhep ve meşrep hayatında da böyle değil miydi? Bu nedenle büyüklerin en büyüklerinden biri olan, tasavvuf ehlinin de en büyüklerinden olan İmam Cüneydi Bağdadi Kuddise Sürruh şöyle diyecekti: bizim ilahi kitabımız olan, vahiy olan Kur'an, kitapların efendisi ve en şereflisidir, geniş olanıdır. Bizim şeriatimiz, yani Kur'an'ın emirleri ise tüm hayatın ve bütün şeriatların en açığı ve en incesidir. Yolumuz Kur'an ve sünnet yoludur. Kur'an'ı okumayan, sünneti ezberleyip de manalarını anlamayan kişiye uymak doğru değil. Ölçülerini koyarken İmam-ı Cüneyd doğru söylüyordu. Ve sonra devam ediyordu: gökten inen ve peygamberlerden başkasına da ulaşma imkanı meydana getirmeyen hiçbir ilim yoktur ki Mevlam bana onlardan bir pay ayırmış olmasın. Ve sonra aslında bu çağda ve gelecek bütün çağlarda İman ehli olanlar için ölümsüz bir ifade arz ediyordu Cüneyd. Bütün ehli tasavvufun, tasavvufa inananların, bu güzel yolda gidenlerin bilmesi gereken bir yol değil miydi o? Şöyle diyordu: bir adamı havada bağdaş kurup oturmuşken görseniz bile, onun Allah'ın emir ve yasakları karşısında nasıl davrandığını tespit etmedikçe kendisinin peşinden gitmeyiniz. O adamın Allah'ın emirlerine uyduğunu, yasaklarından da uzak durduğunu gördüğünüzde ona inanınız ve ona tabi olunuz. Ama Allah'ın emirlerini çiğneyip de yasaklarından kaçınmadığını görseniz, gökte bağdaş kursa dahi ondan uzak durun diyordu. Doğru söylemiyor muydu o? Haram dediği halde haram yiyen, haram dediği bir hareketi başkasına haram sayarken kendi nefsine helal gören bir insan mürşid olabilir mi? Yol gösterebilir mi? Alim olabilir mi? Üstad olabilir mi? Büyük olabilir mi? Sizin için ölçü olabilir mi? Ölçülerin ölçüsü, değişmeyen, dayanılmayan ölçü Hazreti Muhammed Mustafa değil miydi? Salat ve selam Nebiler Nebisi'ne olsun. İmam-ı Şahani bir gün şöyle diyordu. Kendisini takva sahibi tanıtan bir yanına gelmişti. Bilgisi yoktu diyordu İmam-ı Şahani gibi büyük bir deha. Bilgisi yoktu, nasibi de yoktu. Ama fena ve baka konularında öylesine sözler ediyordu ki sanki kutuptu. Sanki mekanları açmış büyük bir derviş, büyük bir pir idi. Etrafında grup vardı, bağlantıları vardı, bağlıları vardı. Bir cemaati vardı. Tasavvufi, felsefi sözler söylüyordu. İmam-ı Şahani onu kastediyor. Günlerce yanımda kaldı. Bir gün ona dedim ki, bana abdestin ve namazın şartlarını söyler misin? Dedi ki ben bu konularda bir şey okumadım. Dedim ki bey kardeşim, insanların ibadetini Kur'an ve sünnetin ifadelerine göre düzenlemesi bütün alimlerin kabul ettiği bir esas iken, bir farz iken, sen ki vacip ile mendubu, haram ile mekruhu birbirinden ayırmayan bir cahilsin. Senin ne zahirinin ne batınının peşinden gidilir. Sen sapan ve saptıransın, dal ve mudilsin. Dili tutuldu, konuşamadı onun diyor İmam-ı Şahani Hazretleri. Sonra benimle alakasını kesti, bana düşman oldu. Ne iyi böyle insanların düşmanlığı değil mi? Cehaletleri yüzlerine vurulduğundan dolayı, cahillikleri yüzlerine vurulduğundan dolayı, etrafındaki insanların yanında utanılacak hale düştüğü için İmam-ı Şahani gibi büyük bir ilim devine saygısızlık yapıp dergahından ayrılan, edep almamış olan, edep vermeye çalışırken edepten nasipsiz olan, ve İmam-ı Şahani bir üstadından İmam-ı Havvas'tan onun yolunu gördüm. Mutasavvifinin yolu altın ve cevherin işlenişi gibi kitap ve sünnete uygun öyle olmuştur diyordu. Evet, ben fakirin görüşü de budur. Ben de aynı kanattayım. Gerçek tasavvuf kitap ve sünnetin ölçüsünde altın üzerindeki işleme gibidir. O kadar nazik ve hassastır. Cahil işçinin eline düşerse ustanın eline tarumar eder. Ustasının eline düşerse bir harika meydana gelir. Siz insanlara terbiye vereceksiniz ama sizde nasip olmayacak. Ne ilimden ne başka şeyden. Ne verebilirsin ki? Ve devam ediyor bir İmam-ı Havvaz. Şer'i ilimlerde Kur'an ve sünnet ve fıkıh ilimlerinde derinlik sahibi olanlar ancak bunu bilir. İmam-ı Şahani devam ediyordu. Ben de derim ki diyordu. Bu tasavvufçuların yolu Kur'an ve sünnete dayanmaz diyen adam vallahi yalan söylemiştir. Tasavvufa ve İslam'a iftirada bulunmuştur. Selam olsun güzel yolda gidenlere, selam olsun, tasavvufun o ince yolunda, o güzel çizgide yürürken bizlere ölümsüz bir ahlak sistemi bırakan, işte Sırrı Sakati gibi, Cüneyd-i Bağdadi gibi, Şahin Akşibend gibi, Abdülkadir-i Geylani gibi, İmam-ı Rabbani gibi o muhteşem zevat ve onların izinden gidenlere. Ve doğrusu ehli tasavvufun yolu tevekküldü. Sabittiler, iman ettikleri ve inandıkları şeyden bütün dünya bir araya gelse, bütün dünya sapsa ve saptırsa, bid'at ve dalalete dönse, onlar sabittiler, dağ gibilerdi. Bazen zora düştüklerinde normal haldeyken yaptıklarını yaparlardı. Allah'a tevekkül eder, Allah'a dönerlerdi. Çocuklarını kendilerini gibi yetiştirmeye gayret ederlerdi. En azından onlara irşad ederlerdi, bakışlarıyla, konuşmalarıyla, kalpleriyle onları irşad ederlerdi. Bazen çocukları onların yolunda olmayabilirdi. Bundan dolayı mesul tutulmamalıydılar. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın evladı babasının yolunda değildi. Çocukların eşlerinin durumlarından bu büyükleri bazen sorumlu tutmak zulümdü. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın hanımı Lut Aleyhisselam'ın yolunda değildi. Rabbim burada bizim için ölçüler koymuştur. Ama kalbi ihlaslı kılmak, kalbi Allah'a bağlamak, Allah'tan gayrisinden firkat etmek, belki firkatten de firkat etmek, belki vuslata ermek, vuslata erdiğinde vuslattan da firkat etmek. Samimiydiler, riyadan korkuyorlardı. Tam bir iman ve ihlasla bağlıydılar. Mevlam bizleri de o büyüklerin yolundan, ihlasından ayırmasın. Bildikleriyle amel ederlerdi. Ya siz bildiğiniz amel ediyor musunuz? Kur'an okuyorsunuz, amel ediyor musunuz? Bari kainatın hayatını okuyorsunuz. Onun hayatını hayatınıza tatbik ediyor musunuz? Hasan-ı Basri öyle diyordu. Bildiğiyle amel eden kişi gerçekten Allah dostudur. Ki bu söz Hazreti İsa'ya nispet edilmiştir. Süfyan-ı Sevri bunu aktarırken ne güzel söylemişti. Annem bana şu öğüdü vermişti. Annem bana şu öğüdü vermişti. Evladım, öğrendiğinin gereğiyle amel edeceksen ilim öğren. Yoksa öğrendiğin ilim kıyamet günü sırtında bir yük olur, bir vebal olur. Ve Hasan-ı Basri gibi büyük bir takva, büyük bir ilim sahibi, büyük bir hatip dönerdi ve nefsine şöyle derdi. Dikkat ediniz lütfen. Kendi nefsiyle kavga ederken, nefsiyle kavga edenlerin gösterdiği yolu gösterirken, şöyle diyordu Hasan-ı Basri, sen diyordu. Salih, iyi olan, itaatkar ve Allah'a kulluk eden kişilerin sözlerini söylüyorsun ey nefsim. Yalnız fasık olanların, münafık ve iki yüzlü olan riyakarların yaptıklarını yapıyorsun. Vallahi bu tutum iyi insanların durumu değil ey nefsim. Bırak bu rüyayı, nifakı bırak, Allah'tan kork ey nefsim derdi. Ya siz nefsinize böyle söylüyor musunuz acaba? Nefsinizle kavga ediyor musunuz? Bu büyüklerin yaptığı gibi. Nefsinizle hesaplaşıyor musunuz acaba? Bunların yaptığı gibi. Yoksa kıldığınız bir namaz, tuttuğunuz bir oruç, ödediğiniz bir zekattan dolayı. Nasılsa Rabbim bana mahşerde yollar açacak. Kabrimden benim kabrimden cennete bir kapı açacak, bir bahçeye dönüşecek. Cennete benzeyen bir bahçeye dönüşecek diye rahat mısınız? Doğru bilenler rahat değillerdi. Bin defa düşünüp hesap yapıyorlardı, Allah'tan hakkıyla korkuyorlardı. Zünnun-i Mısır'ya soruyorlardı. Kul ne zaman ihlaslı olduğunu bilir. Zünnun'un cevabına bakınız. Zennun-i Mısri, bazen meczup gibi görülen bu büyük Allah dostları şöyle diyordu. Bütün gücünü Allah'a kul olmayı harcayıp, halkın gözünden düşmeyi gördüğünde bundan endişe etmeyen ihlaslıdır. Allah'a kulluk edeceksin, Allah'a kurbiyetin olacak, halkın nazarında ise düşeceksin. Belki Zennun kendi halini anlatıyordu. Hallaç gibi, İmam Rabbani gibi. Anlasalardı dervişler, hallacın halini taş atarlar mıydı ona acaba? Anlasalardı, iç aleminde yaşadığı o cezbeyi. Anlasalardı, Bişri Hafiye öyle bakarlar mıydı? Anlasalardı, anlasalardı İmam-ı Nebevi'yi, böyle bakarlar mıydı? 40 küsur yaşına büyük bir ilim sığdıran, bastıkları izleri, bastıkları yollarda altından izler bırakan, şu an dahi izinden giderken şereflendiğimiz İmam-ı Nebevi gibi zatlar. Nasıl erdiler, nasıl erdiler, nasıl erdiler, nasıl erginleştiler, Rabbani oldular. Hakikaten güzel yaşıyorlardı, temiz yaşıyorlardı. Öylesine ki, Suriye'de bağ ve bostandan ne yemek yerdi, ne sebze ne meyve yerdi. İmam-ı Nevevi Riyad-ı Salihin'in sahibi. Mecmu denilen muhteşem fıkhi eserin sahibi İmam-ı Şafii'nin en büyük talebelerinden biri. Suriye'nin bahçelerinden meyve yemezdi. Ekmek ve suyla geçinirdi. Bir gün soruyorlardı İmam-ı Nevevi'ye, İhlas bu işte. neden yemiyorsun? Diyordu ki kitaplarda gördüm ki Suriye'nin meyve ve sebzelerin yetiştiği bütün bu bahçeler iki yetime aitmiş. Sonra gelenler yetimlerin ellerinden almışlar. Yıllar geçmiş belki. Buradan yemek caiz değil diyecekti. Onun için altın izler bırakıyorlardı. Tesir meydana getiriyorlardı. Yüreklerde, kalplerde. Biz anlatırken masal gibi geliyor değil mi? Çünkü bizim hayatımız masala dönüştü de. Berbat ve çarnaçar bir hayatımız yok mu? Bodrum gecelerini izliyor musunuz bazen televizyondan haberlerde? Sabah 8'e kadar kendilerinden geçmiş, maneviyatsızlık cezbesine kapılmış olan insanlar, yaşını başına almış, kimin eli kimin cebinde belli değil. Subhanallah, insan bu kadar mı Rabbini unutur? Bu kadar mı biçare kalırmış? Nasıl rahmet nazarıyla bakılacak? Sema nasıl rahmet nazarıyla bakacak? Bu kadar Allah'tan bigane kalanlar sabah ezanı okunurken dahi eskiden günah işleyenler günahın da bir edebi varmış. Günah işlerdi, günahı aleni yapmazdı. Sır kalırdı kendisiyle nefsiyle Allah arasında. Döner mi? Dönerdi belki. Affeder miydi? Ederdi belki, bilmeyiz. Ya ama günahlar ne zamandan beri abartılmadan verilirken dahi teşvik edilecek, gıpta ettirilecek günaha sen de onlar gibi kıvırsana. Bu kadar mı düştü bu işler? Bu kadar ayağa mı düştü? Bu kadar sefahet ve sefalet, yazık mı bin yazık. Günlük sevgililer ediniyorlar, günlük. Paçava gibi atıyorlar birbirlerini. Hiç mi mezar görmedi bunlar? Hiç mi mezardan geçmediler bunlar? Hiç mi ölen görmediler? Kefene sarılıp mezara konan görmediler? Nerede yaşıyor bunlar? Ölmeyecek misin be hey adam? Çevirsenize, bir sorsanıza, ölmeyecek misin sen? Dünyaya sen demir mi çakacaksın? Vallahi öleceksin. Ve şiddeti bir hesapla hesaplaşacaksın. Bigane nesiller, yazık. Geçen gördüm, Çanakkale şehitlerini anıyorlar. O büyük şehitleri, o ölümsüz şehitleri anıyorlar. Bir garip insana bir garip kıyafet giydirmişler. Beni bağışlayın, göbek attırıyorlar. Çanakkale şehitlerini anıyorlar. Yazık, hem bin yazık. O şehitler başlarını kaldırmazlar mı acep? Biz bunun için mi şehit olduk demezler mi acep? Vah şehit dedene vah. Vah şehit dedene vah. Ya Çanakkale'de o genç fidanlar, o selvi gibi uzananlar. Kaç şehit var biliyor musunuz? Kaç yüz bin şehit var. Çanakkale şehitleri anılacak. Ben şehit anılırken nasıl anılırmış? Duayla anılmaz mı şehit? Fatiha ile anılmaz mı şehit? Şehit senden makberinde peygamberi bir şey istemiyor mu? Hazreti Nebi avucunu açmış şehidi karşılarken sen şehidi uğurlayan böyle mi uğurlayacaktın? Daralıyorum bazen. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? Vay her şeyin istismarcılarının vay haline. Yazık, hem bin yazık. Nebi'ye soruyorlardı, Hasan-ı Basri gibi ibadet yapanı gördün mü? Diyordu ki, onun gibi konuşanı görmedim ki, onun gibi amel yapanı görmüş olayım. Onun gibi amel yapanı nerede göreyim? Onun gibi söz söyleyeni görmemişken, vallahi o konuşurken insanlar ağlıyorlardı tepelerin başından düşercesine. Neden o konuşurken insanlar ağlaşıyorlar da? Neden başkalarının konuşmaları insanların kalbinde yer etmiyor? Çünkü Hasan Allah'la beraberdi. Kalbi Allah'la beraberdi. Kalbi Allah'la olmak. Yahya bin Muaz'a soruyorlardı ihlas nedir diye. Veya kul ne zaman ihlaslı olur diye. Ha onu övmüş, ha onu yermiş başkası. O anasının memesini emen çocuk gibi sabit, kimseye aldırmadan sütünü almaya çalışan bir çocuk gibi safi olduğunda. Bu ihlastı, bunun bir zıttı vardır, riya denilen. Eğer riya yaparsan, yani kalbine, ameline, başkaları söylesin, başkaları görsün, başkaları ölsün diye bir şey yaparsan, bütün amelin heba, bütün amelin toz, buz olup gider. İki büyük alim vardı, Hazreti İyas ile İbrahim-i Temimi aralarında bir anlaşma yapmışlardı. İki dost, iki büyük zat. Diyorlardı ki birbirimizi övmeyelim. Övmeyelim de şeytan bizden dolayı bir yol ve gedik görmesin. Ben kardeşimi överek onun sevabını azaltmam diyordu. Allah'ın katında ben kardeşimi överek onun sevabını azaltmam diyordu. Rabbimin huzurunda, Allah'ın huzurunda ameli eksilmesin. Ve doğrusu amellerine, ameline güvenenlere en güzel ölçülerden birisi Yusuf bin Esvat'ın bir sözüdür ki ne kadar doğru söylüyor. Siz de kendinizi öyle görmüyor musunuz? Her birimiz kendimizi öyle görmeden bir adım mesafe alamayız. Açık söylüyorum. Bir adım mesafe alamayız. Şöyle diyordu. Nefsimi ne zaman sorgulamışsam onu katışıksız bir riyakar bulmuşumdur. Nefsimi ne zaman sorgularsam nefsimi halis bir riyakar gördüm. Ya nefsini tezkiye edenler, ya iyiyim diyenler, ya ben ihlaslı oldum. Şimdi diyorsunuz ya, ermiş hocam, kalbi temiz. Bu kardeşimiz çok ermiş. Kalbi açılmış. Kalp gözü açılmış. Sen gördün mü kalp gözünün açıldı? Nereden biliyorsun? Sen elinde bir makine ver herhalde. Kimin kalp gözünün açıldığını görüyorsun. Kalp gözünün açıldığını söyleyen yalan söylüyor. Subhanallah, sahabeye baktın mı hiç? Kalp gözünün açıldığını diyeni gördün mü hiç? Ben cennete gireceğim diyen hiçbir sahabi gördünüz mü hayatınızda hiç? Tam aksine Sıddık-ı Ekber gibi bir ayağım cennette, öteki ayağım dışarıda olsa, öteki ayağım da cennete girmedikçe vallahi kendime güvenmem diyen bir Sıddık vardı. Tam aksine keşke annem beni doğurmayaydı. Keşke annem kısır bir kadın olsaydı da ben hiç doğmasaydım diyen bir Hazreti Ömer vardı. Nerede cennetin kapıları bize açık diyen sahabi? Thank you. Allah seni iyi bilsin Allah. Allah seni salih bilsin Allah. Allah seni öldürsün, sen bırak kendi halini. Sana gelince bir müridin, sana gelince bir talebem, sana gelince senin bir muhibbin. De ki kardeşim, vallahi benim senden daha çok duaya ihtiyacım var. Vallahi ben de benden nefsime zulmedenler benim. Deseler ya, desenize ya, Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi. Doğrusu söyleyenlerin en güzellerinden birisi Türk kökenli olan büyük müfessir Abdullah bin Mübarek ki Türk kökenli olduğu söylenir, büyük bir alimdir. Zamanların çok ötesinde en muhteşem zevattan biridir. Öyle diyordu. Adam vardır ki diyordu, bazı insanlar var ki Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederlerken dahi Horasan'daki halkına riya yaparlar. Halk şaşırıyordu. Kabe'yi tavaf ederken Horasan'dakine riya. Yani Kabe'yi tavaf ederken Türkiye'dekine riya veya İran'dakine riya yapmak. Bu nasıl olur? İmam cevap veriyordu. Çünkü bu kişi Horasan halkının falanca Mekke'de kalıyor, sürekli oraya mücavir, oraya yerleşti, sürekli tavaf ve sayıda bulunuyor, ne mutlu ona, desinler diye oraya gitmişti. Kalbi yıkan, ameli tarumar eden, heba eden, böyle küller gibi ahirete savuracak olan bu söylem değil mi işte, bu rüya değil mi? Giderken Mekke'ye, Medine'ye, bu adam Mekke'de, şu anda umre yapıyor, hac yapıyor, ne büyük adam demesinler. Şeytanlıktır bu işte, senin ayağını kaydıran bu değil mi işte, seni helak eden bu değil mi? Yazık, hem ne yazık bilir misiniz? Nice mümin sanılıp kabre konulup kafir olan vardır. Nice günahkar zannedilip kabre konulurken cennetlik olan vardır, bilir misiniz? Allah'tan korkmak gerek. Dua edin. Bir büyük zatın türbesine gittiğinizde bile dua edin ona. O duaya muhtaçtır. Allah'ım bu kardeşimi ve beni bağışla deyiniz. Hazreti Muhammed Mustafa'ya bile Rabbim dua buyurmuyor mu? Makamını yükseltmiyor mu? اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ ayeti kerimesinde Allah ve melekler peygambere salat eder derken salatın bir anlamı da peygamberin makamı yükselsin değil mi? Ne güzeldi sahabi. Bir Hazreti Ömer'i görünüz. Kardeş yazım diyordu gidene Mekke'ye. Beni de hatırlar mısın orada? Bana da bir dua eder misin diyen Faruk'u düşünün. Allah için. Ne hale geldik? Nefsimiz neden bu kadar firavunlaştı? Bu kadar şeytanlaştı? Şeytan elinde bir oyuncak haline gelmedik mi? Subhanallah. Bir başka sahabi, bir başka zat diyordu ki 30 kadar sahabi gördüm. Dikkat edin bu sözüme. 30 kadar sahabiyi gördüm. Her biri münafık olmaktan korkuyordu. Her biri kalbi hakkında nifaktan korkuyordu. Fuday-ı İlmiye yazını söylüyor aslında. Bazı insanlara yetiştik gidiyordu. Onlar yaptıklarıyla riyakarlıkta bulunuyorlardı. Şimdi ise insanlar yapmadıklarıyla mürahilik taslıyorlar. Yani öteki amel ediyordu bari ama niyeti riya idi. Şimdiki amel işlemeden riya yapıyor, Allah'tan korkun diyor. Fudail, bunu bir ayağa düşürdünüz. Bana söyler misiniz? Dünyanın bütün felsefelerini, dinlerini, mezheplerini, meşreplerini elden geçiriniz. İslam'ın dışında Fudail gibi, Cüney gibi adam bulun bana. Sırı Sakati gibi, İmam Rabbani gibi, Cüneydi Bağdadi gibi, Şahin Akşiben gibi insanlar nerede? Kalbi yıkayan bu ruh insanları nerede? Bir İbrahim vardı. En büyük Halil'in yolunda olan bir İbrahim vardı. İbrahim bin Edhem. Kuddise sırrı öyle diyordu. İnsanların kendisini iyilikle, hayırla yad etmesinin sevdasına Allah'ım bizi koru ya Rabbi. Rabbim nefsimizi terbiye et. Rabbim gücümüzün yetmediği şeyle bizi terbiye etme. Nefsizden bize dönmeyiz. Bizlere merhametinle lütfet ya Rabbi. Sen bizi imtihan etmeden ya Rabbi, nefsimize dönmeyi bizlere lütfet ya Rabbi. Öyle diyordu İbn-i Edhem, insanların kendisini hayırla yad etmeleri sevdasına düşen adam ne Allah'tan korkmuştur ne de ihlaslıdır. O bir sahtekardır. İmam Şafii'nin sözü aklıma geliyor da, isterdim ki bütün dünya benden yararlansın da kimse bu sözü Şafii söyledi demesin diyordu. Tecerrüt etmek, ilimden de tecerrüt etmek sanki, ilmi verirken kaynak göstermeden, kendini kaynak göstermeden, ama İmam Şafii'nin saklanması mümkün değildi ki. Büyüklerden birisi Muhammed suresinin 31. ayetini o haberlerinize açıklayalım. Bu ayeti kelimeyi okuduğunda şöyle dua ederdi. Allah'ım, eğer bizi imtihana tabi tutarsan sen bizi rezil edersin. Kusurlarımızı gizleyen örtülerimizi yırtarsın. Sen merhametlilerin merhametlisisin ya Rabbi. Bize merhamet et. Rahman olan Allah, Rahim olan Allah, bize merhamet et. Sen kapıları kapatırsan bu kullar nereye gidecek? Ya Rabbi. Ya Rabbi, bu kullar nereye gitsin? Biliyorum amellerimizle riya da karışıyor ya Rabbi. Sen biliyorsun, biz de farkındayız. Ama nefis bu ya Rabbi, nefis. Hazreti Yusuf bile nefsimi tezkiye edemem derken biz nasıl tezkiye ederiz? Muktedir olan Allah, sırrı ve kafayı bilen, kafayı, sırrı ve cehri bilen, zahiri ve batını bilen Allah'ım, nefsimizden el aman ama nefis bu ya Rabbi. Sen bilensin. Biz cahil olanız, sen affedensin, biz günah işleyeniz. Ama sen kapıları açıyorsun, sona kadar, sona kadar. Kapıya gelmiş olan bu günahkarlar senin kapını tokmakla çalarlarken belki amellerine riya karışmışlardır. Belki yüreklerin bir tarafında nifaktan eser vardır. Ama bunlar seni seviyorlar ya Rabbi. Bu kullar senin Rab olduğunu biliyorlar. Nefisleri istese de günahtan kaçıyorlar. Seni sevmediğin için ya Rab. Bu kullar Resulullah'ı seviyor. Senin kitabını seviyorlar. Bu sevgi hürmetine ya Rab. Bu muhabbet hürmetine ya Rab. Merhamet eder misin? Merhamet eder misin? Rahim olan Allah, Rahman olan Allah. Soruyorlardı Hazreti Ali'ye radıyallahu ta'ala anha. Diyorlardı ki Hazreti Ali'ye, riyakarın alametleri nelerdir? Hazreti Ali radıyallahu anh, tek başlarınayken, kimse yokken nafile ibadetleri oturup kılarlar. Hastadır başka, yorgundur başka, problemi derdi var, sıkıntısı vardır başka, işi yokken nafileyi oturup kılar. La havle ve la kuvvete illa billah. Acaba kim kurtulacak? Bu büyük imamın tavsifinden hangimiz kurtulacak? İnsanlarla birlikte olduğunda ise canlıdır böyle. Başkaları onu öldüklerinde daha çok ibadet eder, yerdiklerinde ise ibadeti gevşetir. Süfyan-ı Sevri aslında alimlerin ve zahitlerin başının belası olan bir hastalığa işaret ediyordu. Açığa vurduğum hiçbir amelimi dikkate almam. Çünkü bizim gibiler, göz önünde olanlardır İmam-ı Sevri, halkın gördüğü amellerde İhlas sahibi olmaktan acizdirler. Mutlaka amelimizde riya karışır diyor Süfyan-ı Sevri. Sanki iç alemlerimizi okuyan, insanların önünde olup önde olanların iç alemini sorgulayan, ortaya koyan kim Süfyan-ı Sevri gibi konuşuyor? Etrafa bakar mısınız? Sorgular mısınız? Herkes üstadını, hocasını, ağabeyini sorgulasın. Kim Süfyan gibi konuşuyor? Süfyan-ı Sevri doğru konuşuyordu. Onun için bugün dahi yaşıyor. Şu an dahi. Sözlerimize yaşamıyor mu? Aslında bir başka mekandan sanki Süfyan-ı Sevri'nin sözlerine başka ince bir nazik dokunuşla bir sarrafın dokunduğu gibi dokunar İbrahim-i Teymi diyordu ki, salih insanlar iyi amellerini gizledikleri gibi, düzeltiyorum, kötü amellerini gizledikleri gibi iyi amellerini de gizlemelidirler. Kötü amelini gizliyorsun değil mi, kimse görmesin diye. Ama iyiliklerini ise insanların göz önünde yapıyorsun, görsünler diye. Bu ne rüyadır? İbrahim-i Teymi bunu ifade ediyordu. Ve İmam-ı Süfyan-ı Sevri en açık konuşanlardan biri. Sanki bütün alimlerin huzurunda, hepsinin başında bir mescid, düşününüz ki alimlerle doludur. Süfyan-ı Sevri ayağa kalkıyordu ve şöyle diyordu. Ders halkası genişleyip de ucube kapılmayan, kendini beğenmeyen, büyüklüğe kapılmayan, böbürlenmeyen alim azdır diyordu.
Doğru söylemiyor muydum? Ne dersiniz?
Cemaati çoğaldıkça, etrafında müntesibi çoğaldıkça böbürlenmeyen alim ne kadar azdır diyordu Süfyan-ı Sevri'nin.
Derler ki iki büyük zat, Tavus bin Kaysan ki büyük bir fakihtir hakikaten, İkrime gibi büyük fakihlerden biri,
hadis yazdırıyordu Harem-i Şerif'te. Hasan-ı Basri o an içeri girdi. İki büyük zat, Hasan-ı Basri Tavus'un yanına gitti, kulağına bir şey söyledi. Büyük bir cemaat vardı. Hazreti Tavus onlara hadis yazdırıyordu. Hasan-ı Basri sözü söylediğinde İmam-ı Tavus ayağa kalktı ve meclisi terk etti. Sonradan soracaklardı İmam-ı Tavus'a, Hasan-ı Basri sana ne söyledi diye. Diyor ki kulağıma, dedi ki, eğer nefsin seni böbürlenmeye sevk ediyorsa burayı terk et. Kalktım ve terk ettim. Büyük zatların birbirlerine olan sigaları da, sigaya çekerken de o edep dahilindeydi. Büyüktüler. Çünkü en büyükten ders almışlardı. En büyük Cebrail'den ders almıştı. Cebrail Rabbinin vahyini iletmişti. Onlar Rabbaniydiler. Hakikaten kalp ve beyin hayatlarını o ruhani bir inkılapla, öyle bir inkılaba tabi tutmuşlardı ki hakikaten bir ayakları kaydığında 1000 defa tövbe ederlerdi. İnsanların yanındayken insanlar gibiydiler. Ama halvetteyken gerçekten Rabbaniydiler. Sabaha kadar uyumuyorlardı, gözyaşları sicim gibi seccaden üzerine iniyordu, düşüyordu. Halkın yanındayken hal gibiydi. Hazreti Muhammed Mustafa öyle değil mi? Sürekli secde eden bir peygamber gördünüz mü hiç? Sürekli gelin ibadet edelim diyen bir peygamber gördünüz mü hiç? Cemaat gülüşürken tebessüm eden bir peygamber vardı. Cemaat dünyalık işleri konuşurken zaman zaman onlara katılan bir peygamber vardı. Ama evinde ayakları şişecek kadar namaz kılıyordu. Hazreti Ayşe bile, ya Resulallah, kendine çok eziyet ediyorsun. Yine benzeri Süfyan ile Tavus arasındaki sigaya çekmenin, ruh aleminde sigaya çekmenin bir halini İbrahim bin Ethem ile Bişr-i Hafi arasında görürüz. Yanından geçiyordu İbrahim bin Ethem Hafi'nin. Yanında, Bişr'in yanında büyük bir cemaat vardı. Eğiliyordu. Şöyle diyordu İbrahim bin Ethem. Eğer diyordu, bu halka, bu cemaat sahabeden herhangi birinin yanında olsaydı, vallahi o dahi nefsine kapılmaktan emin olamazdı. Sarsıyorlardı birbirlerini. Ya siz kimsi sarsacak? Şimdi bu sözleri gidiniz de herhangi bir hoca efendiye, mesela bana söyleyin. Acaba tahammül eder miyiz? Ne hale geldik? Birilerinin hayatını biliyoruz ama ne yazık ki yollarından gitmiyoruz. Büyüklerin hayatını okuyoruz ama ne yazık ki ibret almıyoruz. Rabbim. Rabbim bize de merhamet et. Sen merhametliler merhametlisisin ya Rab. İlah ya Rab. Amellerimizi heba olanlardan, yüzüne çalınanlardan eyleme. Ve bu sohbetimizde son cümleyi İbni Abbas'ın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası oğlu İbni Abbas'ın sözüyle bitirelim radıyallahu anhuma. Tefsirin büyük alimlerinden İbni Abbas, Kur'an tefsirinin halkasını bitirdiği her seferinde döner ve cemaate derdi ki, haydi meclisimizi Allah'a istiğfarla bitirelim. Tövbe ve istiğfar eder, böyle dönerlerdi. Selam Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun.